İlk defa sizin toplantınıza katılıyorum. Gelecek hafta bir olacaksınız. O zaman gelseydim bir kek getirecektim. Ama şimdiden tebrik ediyorum. Yaşam Kilisesi çok harika bir kilisedir. Bu sene içerisinde çok güzel şeyler yaptınız. Gerçekten büyük bir mutluluk diliyorum. Rab bol bol bereketlesin. İyi ki varsınız. Artık Bağdat Çadesi'de bir kilise var. Evet. Yalova'dan zaten sizi bol bol selam getiriyorum. Eser'den, o daha önce geldi. Peter'den. Ve şimdi sizi bir hikaye anlatmak istiyorum. İsa Mesih vaftiz olduktan sonra onun bir mesajı vardı. O Celile bölgesinde, bu Palestine, İsrail'in kuzey tarafında dolaşmaya başladı. Ve o dedi ki, Tanrı'nın egemenliği yaklaştı, geldi aslında. Tanrı'nın egemenliği aranıza geldi. Bu ne demek? Tanrı'nın her zaman bu dünya için planladığı şey geldi. Çünkü dünya çok şey kaybetti. Günah işledikten sonra şeytanın egemenliği bu dünyada yayıldı. Aslında Tanrı'nın planı onun egemenliği yayılsın, ama insanlar şeytana inandığı için ona bir kapı açtılar. Ve şeytan insanlar aracılığıyla çok kötü şeyler yapabilirdi. Bu da yaptı. Şimdi İsa Mesih ile Tanrı'nın egemenliği yine dünya geldi. Bu ne demek? Şeytan ve ona inanarak dünya ve insanlara hastalık geldi. Ölüm geldi. Eziyet geldi. Ruhsal eziyet de geldi. Mutsuzluk. İyi bir vizyon kalmadı. Herkes sadece ne yiyeceğim, ne içeceğim, ne giyeceğim, nasıl daha zengin olabilirim, nasıl komşumu kandırabilirim, böyle düşünceler yayıldı. Ama İsa Mesih aracılığıyla yine iyi bir vizyon geldi. Ama bu sözde kalmadı. Onun mesajı sözde kalmadı. Hamdolsun. O ölümü yok etti. Ölü insanları dirildi. Hasta olan insanlar iyileştirdi. Kötü ruhlar dolu insanlar özgürleştirdi. Ruhları kovdu. Cinleri kovdu. Bu mesaj sadece sözde kalmadı. Gerçek oldu. Felç olan insanlar yine yürümeye başladılar. Kör olan insanlar yine görmeye başladılar. Sar olanları duyabildi. Harika şeyler oldu. Bu demek şeytanın planı İsa Mesih, ya da şeytanın tasarları İsa Mesih'i yok etti. Ve Tanrı'nın planları yine yaymaya başladı. Harika bir şey oldu daha. O göğe alındıktan sonra bu güzel hareket bitmedi. O, ona iman edenlere aynı misyon verdi. İsa Mesih'e iman edenleri kimdir? Var mı aramızda? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tamam, süper. Demek sizin aracınızla bu misyon devam ediyor. Ve iki hikaye sizinle bugün paylaşmak istiyorum. Bir bakalım var mı projektörde. Bu birinci hikaye Markos 5. De yazılıyor. Orada görebiliriz İsa Mesih Celile Gölü'nden geldi ve yine büyük bir kalabalık vardı. Tabii ki Eğer bir insan ölü insanları diriltirse, hasta olanları iyileştirirse, orada büyük bir kalabalık oluyor. Düşünün, biz bunu Bağdat Caddesi'de başlarsak, o zaman bu yer kesinlikle yetmeyecek. Fenerbahçe stada gitmemiz lazım, değil mi? Evet, olsun. Zaten bunun için buradayız bugün. Ve bir ne yazıyor? Bir havra yönetici, Yair adlı İsa Mesih yanında geldi ve dedi, benim kızım ölmek üzere. Sen evime gel, onun üzerinde elini koy, iyileşsin diye. Bu adam kafasında böyle düşündü. İsa Mesih gelirse şahsen ve elini onun üzerinde koyarsa benim kızım iyileşecek. Kesin. Öyle bir iman oluştu onun yüreğinde. Yani İsa diye tamam yapmak istiyorum, oraya gidelim. Ondan sonra bir başka kişi hakkında duyuyoruz. 25. ayette orada 12 yıldır kanaması olan bir kadın vardı. Birçok hekimin elinden çok çekmiş, varını yoğunu harcamış ama iyileşeceğine daha kötüleşmişti. Bu kadının durumu gerçekten çok berbat. Hasta olmak zaten çok kötü. 12 senedir hasta olmak çok çok daha kötü. Ama böyle bir hastalık bu zamanda bambaşka bir sonuç getirdi. Bu kadın esir gibi yaşamak zorunda kaldı. Çünkü Yahudilerin dinine, şeriatına göre adetli olan kadın adetin sürecinde kirli sayılıyordu. Ve onun dokunduğu şey kirli sayılıyordu. Eğer bir tabak dokunduğu zaman bu kap kirli olacaktı. Bir insan dokunduğu zaman da kirli sayılacaktı. Ve demek ki o zaman bu Yahudi ibadetini yapamazdı. Ondan dolayı böyle insan, böyle kadınlardan evde kalması bekleniyordu. Dışarı çıkmasın, başkası ve Tanrı arasında bir problem yaratmasın. Şimdi bu kadın galiba sadece doktorlara gitti. Bugünlerde böyle insanlar var. Çaresiz. Her yere giden, bir problem için bir çare arayan ve zamanını, paranın yoğunu harcayan ama iyileşmeye yerinde daha kötü oldu. Ya parası gitti, toplum tarafından dışlanmış bir insan oldu ve çare yok. Ben inanıyorum, bizim hayatımızda hastalık olmazsa bile ama hayatımızı kötüleşen, hayatımızın sevincini azaltan ve bizi ezen bir problemimiz var. Çünkü biz de bu şeytanın egemenliğinden geliyoruz. Biz de bu dünyada bu dünyadan geliyoruz ve onun etkisi altındayız. Ama bu kadından bir çok önemli şeyler öğrenebiliriz. Devamlı okursak 27. ayette kadın İsa hakkında anlatılanları duymuştu. Bu nedenle sonra bakacağız bu nedenle ne yaptı? Ama o İsa Mesih hakkında duydu. Haber aldı. Bugün Nimet abla oraya çıktı ve İsa Mesih hakkında bir tanıklık verdi. Neden bunu yaptı ve neden bunu yapıldı. Biz de İsa Mesih hakkında iyi haber duyalım diye. Çünkü İsa Mesih hakkında, onun yaptıkları hakkında söz alırsak, bu söz bizim yüreğimizde iman oluşturuyor. Eğer İsa Mesih Nimet ablanın hayatında şifa verebilirse, onu kurtarabilirse, o zaman benim hayatımda olabilir. Demek o zaman bizde böyle bir iman oluşuyor. İman son derece önemli. Çünkü bu nedenle iman ettiği için ben bugün şifamı alacağım. Bir karar verdi. Ne dedi? Bu nedenle kalabalık da onun arkasından gelip, İsa Mesih'in arkasından gelip giysisine dokundu. Ne saçma bir şey. Bana göre saçma. Endinin giysisine dokunduğu zaman şifa mı alacağım? Ben böyle bir şey düşünmezdim. Bu Yair, bu Havra yöneticisinin düşüncesi bana daha mantıklı geliyor. Ya İsa benim evime gelsin, benim kızım üzerinde el koysun, güzel güzel dua etsin, o zaman iyileşsin. Ama birinin elbisesine dokunmakta ne olabilir? Biz bu hikayeden bir şey öğrenebiliriz. Tanrı bizim imanımızı, iman ettiğimiz şeyi ciddi alıyor. O kendi kafasına böyle karar verdi. Onun elbisesine dokunsam iyileşeceğim. Also ilk önce iyi bir haber duyuyor İsa Mesih hakkında. Bu iyi haber onun yüreğinde iman oluşturuyor. Bu iman ona da onu harekete geçtiriyor. Ve çok cesur bir şey yaptı. Daha önce söyledim. Bu kadın aslında evde kalmalıydı. Zaten bu zamanda kadınların yeri evdeydi. Çarşıda, sokaklarda genelde erkekler yürüyordu. Ve zaten erkekler ve bayanlar konuşmadılar. Şehirde tanımadığı zaman kesinlikle konuşmak yasak. Aslında şimdi bunu biraz canlandıralım. Ama benim bütün erkeklere ihtiyacım var. Kulakla olan gelmek zorunda değil ama diğerler gelsin. Erkekler neredesiniz? Bir öne gelelim. Çünkü bayanlar yok. Bayanlar evde. Evet, bir güzel güzel bir kalabalık oluşturalım. Orada bir erkek var. Şimdi bu erkeklerden bir tanesi İsa olması lazım. En çok İsa'ya benzeyen kimdir? David abi olsun. Okey. Tamam. David abi sen İsa'sın. Ve siz güzel kardeşlerim, siz David etrafında güzel bir kalabalık oluşturun. Evet. Çünkü siz onunla konuşun. Evet. Bayanlar kesinlikle yok. Kusura bakmayın. Şimdi bu kanama olan kadın lazım. Kim? Tamam. Güzel. Sen şimdi onlar şimdi oraya geçecekler ve sen İsa Mesih'in David'in ve İsa Mesih'in elbisesini dokun. Tamam. Siz biraz hareket edin. Evet. Sen şimdi evet, sen yerini bulman lazım. Sen kararlısın. Sen İsa Mesih'e dokunacaksın. Haydi. Yap. Evet, konuşma, yap. Dokun. Sen her şeye dokunacaksın. Bakın gerçekten böyle oldu. Çok güzel. Böyle bir kalabalıkta bayan olarak zaten girmek yasaktı o zaman. Ama o çaresiz olduğu için ve kafasında, önce iman ettiği için ve kafasında böyle bir şey karar verdiği için bunu yaptı ve İsa Mesih'in elbisesine dokundu. Ve biz okuyabiliriz. Bu anda bu kanama kesiliverdi ve iyileşti. Ve şimdi sen hissediyorsun, ah ben iyileştim. Ama İsa bir şey söyledi. David, sen galiba İsa Mesih'in ne dediğini biliyorsun. Ne dedi?
İmanına göre olsun.
Önce.
Kim bana dokundu?
Kim bana dokundu? Ne saçma bir soru. Ve öğrenciler ne dediler?
Hep mi sana dokunuyoruz?
Evet. Hep mi sana dokunuyoruz ya sen? Ne saçma bir soru. Evet, siz yine oturabilirsiniz. Çok teşekkür ederim. İsa Mesih birinin onun dokunduğunu hissetmedi. Çünkü sürekli, Hakan dediği gibi sürekli birini onu dokundu. Sadece böyle değil, bazen böyle oldu. Bunu düşünmedi ama farklı bir dokunuş oldu. Biri onu imanla dokundu. Biri onu bütün ümidini ona atarak, bağlayarak böyle bir dokunuş oldu. Ve İsa Mesih fark etti, benden bir güç aktı. Bir güç gitti. Tanrı böyle dokunuşları seviyor. Aslında böyle dokunuşları hepimizden istiyor. Bütün ümidimizle onu dokunmak, ona yaklaşmak bir opsiyon olarak değil. Biz bazen haydi dua edelim, bakalım sanki bir Las Vegas'taki makineler var ya, bir bakalım belki bir şey çıkacak. Böyle dualar hoş dualar değil. Yapıyor muyuz? Bazen yapıyoruz. Ben de yapıyorum. Ama böyle dualar hoş değil. Ama bütün ümidimiz bağlanırsak ve böyle bir büyük bir istekle ve bir karar vererek Rab'e gelirsek onun yüreğine çok dokunuyor ve o zaman hayır diyemez. Çocuk olan kardeşler biliyor. Bizim çocuklarımız sürekli bizden bir şey istiyor. Bir oyuncak gördüğü zaman, bir dondurma gördüğü zaman hemen istiyorlar, değil mi? Biz hemen veriyor muyuz? Her zaman. Vermiyoruz. Mümkün değil. Milyoner olman lazım ve deli olman lazım. Ama bazen onun gözlerinde bir şey görüyoruz. Çok istiyorlar. Ve bunu gerçekten istiyor ve bir iyi bir şey. Ve o zaman onların gözlerine bakıp ve hayır demek mümkün değil. O zaman yapıyoruz. Ve Tanrı da aynı. Eğer böyle bir iman görürse hayır diyemez. Zaten ayet hala varsa bir devam edelim. Ne diyor bayana? Devam. Kızım diyor, imanın seni kurtardı. Esenlikle git, acıların son bulsun. İmanın seni kurtardı. Senin imanın fark yarattı. Ve bu bizim dualarımız ne demek? Böyle dua edersek Rab'den çok güzel şeyler bugünlerde yaşayabiliriz. Amin. Amin. Rab buna bekliyor. Çünkü bir şey daha söylemek istiyorum. bu bayan sadece yürekte iman etmedi. O gerçek bir iman bir adım da istiyor. Bunu unutmayalım. Ve genelde bu riskli bir adım. Bu bayan çok ayıp bir şey yaptı. Bu kültürüne göre, İsa Mesih'e göre çok doğru bir şey yaptı. Ama kültürüne göre çok ayıp ve yanlış bir şey yaptı. Hayatını daha büyük bir tehlikeye koydu. Belki bir Ferisi diyecekti, bu 12 seneden beri kanaması yaşayan bir kadın değil mi? O ne yapıyor? Haydi onu taşlayalım. Belki olabilirdi. Ama o diyordu, hayır, bu benim son şansım ve ben bunu kullanacağım. Ve hayatını tehlikeye attı. Dedi, ben deneyeceğim, ben yapacağım. Gerçek bir iman bir adım istiyor ve bu genelde basit, risksiz bir adım olmayacak. Bununla Tanrı'ya bir şey gösteriyoruz. Ben sadece oyun oynamıyorum. Ben sadece bir jeton, bir gümüş para, bakır para bir yere koymuyorum. Ben de her şeyimle sana güveniyorum. Bir şey yapıyorum. O zaman güzel şeyler Tanrı ile yaşayacağız. Başka bir hikaye anlatmak istiyorum. Bu Matta 8. bölümde yazıyor 5. ayetten. İsa Mesih yine Celile'de dolaşıyor ve bir yüzbaşı. Yüzbaşı demek Romalı asker. Ne kadar Tanrı inanıyor bilmiyoruz. Romalılar genelde birçok tanrılar, ilahlara inanmış bir toplum. Kesinlikle vaftiz değil, kesinlikle Hristiyan değil, Yahudi de değil ama İsa Mesih hakkında bilgi alıyor. Yine aynı şey oluyor ve o iman ediyor ve İsa Mesih bir uşağı hakkında anlatıyor. Benim uşağım çok hasta, ölecek. Lütfen sen onu iyileştir. Ama İsa diyor, okey, haydi onun evine gidelim. Ve şimdi çok ilginç bir şey oluyor. Bu Yahudi olmayan yüzbaşı diyor ki, haydi, hayır, gelmene gerek yok. Layık değilim, evime girme. Ve gerek yok. Ben buyruk altında olan bir askerim. Ve benim buyruğumda olan askerlerim var. Birine git dersem gidecek. Gel dersem gelecek. Bir köleme bu işi yap dersem yapar. Ondan dolayı sen sadece bir söz söyle. O zaman benim uşağım iyileşecek. Bu adam çok önemli bir şey anladı. O anladı ki eğer bir kişi bir otorite, bir yetki altında ise o zaman onun yetkisi olacak. Kendi yetkisiyle değil, bu onun üstün olanın yetkisiyle hareket edebilir. Mesela Bağdat Caddesi çok geniş, belki kocaman büyük bir trak, bir kamyon geliyor. Biliyorsunuz kamyon şoförler genelde biraz kaba. Ağzında bir sigara var. Böyle gidiyor. Ben yaparım, kırarım. Ben yolum, kralıyım. Gidiyor. Tabii ki biraz fazla hızlı. Ondan sonra incecik bir polis kadın. Evet, memur. Evet. Bana karşı dur diyeceksin. Bu Adam hiç kimsenin sözünü dinlemeyen ne yapacak acaba? Frene basıyor. Çünkü teşekkür ederim. Bizim memur bayanın bayan memurunun yetkisi var. O Türk Cumhuriyeti'nin Türk Cumhuriyeti'nin yetkisiyle dur diyor ve o zaman bu adam itaat ediyor. Aynı şekilde biz bundan ne öğrenebiliriz? Eğer biz fark edersek biz kim olduğumuzu ve hangi yetkisiyle dua edersek, Çinlere git dersek, hastalıkları git dersek, problemleri çekil dersek, o zaman biz kendi gücümüzle değil, Tanrı'nın yetkisiyle konuşuyoruz ve o zaman biz tam bu yüzbaşının yaşadığını yaşayacağız. Çünkü bu onun uşağı o an iyileşti. O an iyileşti. İsa Mesih sadece bir söz söyledi ve o iyileşti. Çünkü o biliyordu, ben Tanrı'nın oğluyum. Tanrı, Baba ve ben biriz. Ben onun yetkisi altındayım. Kendimden herhangi bir şey yapmıyorum. O ne derse ben yaparım. Acaba biz Tanrı'nın yetkisi altındayız? Bu soru çok önemli. Yoksa biz isyan ediyor muyuz? Yoksa biz kendi kafamıza göre hayatımızı yaşıyoruz? O zaman bu yetki bizde olmayabilir. Ama biri İsa Mesih'i iman ederse, tövbe etmiş olursa, demek tövbe demek ben artık kendi isteğime göre yaşamayacağım. Ben Tanrı'nın isteğine göre yaşayacağım. İsa Mesih ne yaptıysa ben onun yolundayım, onu takip ediyorum. Kutsal ruhla vaftiz olduktan sonra, çünkü İsa Mesih vaftiz olduktan sonra, kutsal ruh ona geldikten sonra, onun üzerinde geldikten sonra bu harikaları yaptı. O zaman biz tam aynı pozisyonda olacağız. O zaman biri hasta olduğu zaman biz çok büyük bir söz kalabalık yapmak zorunda değiliz. Çok basit sözle ile, bir cümle ile aslında dua edebiliriz. İsa Mesih'in adıyla bu hastalığı emretiyorum, çık. Ve sana teşekkür ediyorum İsa Mesih. Bizim dualarımız bu kadar basit. Çünkü o adam ne dedi? Birine diyorum, git, gider. Gel, gelir. Bu işi yap, yapar. Ve biz ne dedik? Biz İsa Mesih'e iman edenler olarak biz onun misyonu bu dünyada devam etmek zorundayız. Bunun için çağrıldık ve bu yüce bir misyon, yüce bir çağrı hayatımız üzerinde. Biz Tanrı'nın elçileriyiz. Biz Tanrı'nın çocuklarıyız. İsa Mesih'in kardeşleriyiz. Biz onun yaptığını biz de yapmak böyle yapabiliriz. Rab bizi bunun için kurtardı. O İstanbul Bağdat Caddesi'ye gelmedi. Samanı yoktu. Ama siz buradasınız. Sizin sayenizde yaşasın. İsa Mesih hepinize diyor, dünyanın ışığı benim demedi. Sizsiniz. Sizsiniz. Tanrı hepimize bu yetki veriyor, vermek istiyor ve bizi güveniyor. Harika bir şey. Ve şimdi pratik olalım. Aramızda problem yaşayan, hastalık yaşayan, bu kanama olan bayan gibi sadece Rab'e dua etsin. Ve belki bir şey kafasında karar versin. Evet, ben şunu yapacağım ve iyileşeceğim. Bu Las Vegas makina gibi, kumar makinesi gibi yapmayalım. Bir karar da olmalı. Ben bir iman adımla bunu yapacağım. Bazen ayağa kalkmak da bir iman adım. Bazen dürüst olmak, bunu açıklamak bir iman adım. Çünkü belki düşünüyoruz, bunu açıklarsak sonra insanlar beni beğenmeyebilir. Böyle bir şey varsa şimdi bunu yapın. Kısa bir dua ile. Bunu yapmak isteyen bir ayağa kalksın ve sessizce bunu dua etsin. Sesli değil, sessizce karar versin ve Rab'den şifasını, kurtuluşunu istesin. Yaşam Kilisesi'nde sadece iyi, iyileşmiş, kurtulmuş insanlar var. Problem yaşamayan insanlar, tek bir kişi varmış galiba. Çünkü ikinci adımda bunu sizin yapmanızı rica edecektim. Şimdi ayakta olan insanların bir sorunu var. Ve biz bu yüzbaşı gibi dua edelim onlar için. Büyük bir söz kalabalıklı bir dua değil. Ama biz fark ediyoruz, biz inanıyoruz, biz Tanrı'nın yetki altındayız. Biz oradayız çünkü biz buna karar verdik. Biz bunu ilan ettik. İmanımızı ikrar ettik. Ben ona aitim. Ve o zaman biz aynı İsa Mesih'i aldığı yetkiyle bu sorunlara emredeceğiz, konuşacağız. Git, çık, yok ol. Ama sadece bir kişi galiba var. Yoksa başka sorunlar var mı? Ben inanıyorum var. Belki böyle yapalım. Sen yine oturabilirsin. Teşekkürler. Birbirinizi dönün ve o zaman birbirinize bir konu kısaca, uzun olarak değil, sadece kısaca anlatın. Dua eden kişi çok şey anlatmak zorunda değil. Sadece orada bir problem var. Ve İsa Mesih bunu çözsün. Bu yeter. O zaman birbiriniz için dua edin. Çünkü ben bir şey bugün sizinle bir şey paylaşmak istiyorum. Siz büyük Tanrı adamlara beklemeyin. Tanrı sizi kullanmak istiyor. Siz bunu fark edebilirsiniz. Kabul ettikten sonra bu yetkiyle herkes hareket edebilir. Genelde mucizeleri yaratan sadece onun kafasında klik oldu ve fark etti. Evet, bu yetki bende var. Bu yetki kullanacağım. Bende özel bir şey yok. Özel şey hep İsa'da ama İsa bana böyle bir buyruk verdi. Bütün dünyaya gidin, hasta olanın üzerinde elinizi koyun, onları iyileştirin, cinleri kovun. Bu yetki bana verildi, yapacağım, itaat edeceğim. İtaat. Başka bir şey bizde yok. Sizde bu yetki var. Ve şimdi bunu kullanın. Birbirinize dönün ve kısa, lütfen. Söz kalabalıkta hiçbir fayda yok. İmanımızda bir fayda var.